Sayın Yavuzoğan, bugünkü Türkiye değerlendirmesini referandumla başlayalım. Referandumun üzerinden yaklaşık 5 gün geçti ve tartışmalar sürüyor. Özellikle Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı mühürsüz zarflar kararıyla ilgili olarak. Gelişmeler hangi yönde? Hem gelişmeleri sizinle konuşalım, hem de tepkileri, bir de yurt dışında oy kullanan kendi vatandaşlarına yönelik tepkiler de var. Örneğin Avusturya'dan, Almanya'dan olduğu gibi. Genel olarak referandum ve bugün gelinen noktayı konuşalım sizinle.
Önce herhalde YSK'nın aldığı son karara bakmamız gerekecek. Vatan Partisi, Halkların Demokratisi Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi referandum sonuçlarını aldığı kararla değiştirdiği iddiasıyla, yani mühürsüz oy pusulası ve zarfların kabulü kararıyla sonuçları etki ettiği gerekçesiyle YSK'ya referandumun iptali için başvuru yapmışlardı. O YSK'da değerlendirildi, kurul oturdu, 11 kişiden oluşan kurul bu başvuruları değerlendirdi ve başvuruların yersiz olduğuna karar verdi, reddetti partilerin başvurusunu. Bu çerçevede referandumun tekrarı artık mümkün değil. En azından YSK kararıyla böyle bir şeyin olmayacağını anlıyoruz. 10 üye reddedilmesi yönünde görüş bildirdi. Bir üye ise YSK'da bunun kabul edilmesi gerektiğini, yani referandumun iptal edilmesi gerektiğini aktarmış oldu. YSK üyesi Cengiz Topakbaş ve gerekçe olarak da oyların mühürsüz olması referandumun yargı denetiminden çıkarılması manasına taşır. Bu da anayasanın ihlali anlamına gelir dedi ve gerekçesini de bu şekilde, muhalefet gerekçesini ortaya koydu. Ama 10 üye referandum geçerli kararı verdi. Bu şartlarda artık Türkiye'de seçimleri yüksek yargı organı olarak YSK yaptığı için sayımlar yapılacak. İtirazlar, bazı küçük itirazlar da var. Onlar değerlendirilecek. Sonrasında da kesin sonuçları açıklayacak. %51.4, %48.6 gibi bir oranla anayasa değişikliğinin kabul edildiğini varsayabiliriz. Kabul edildi ama tabii partilerden buna ilişkin son derece sert açıklamalar devam ediyor. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi, biz bu sonucu tanımayacağız diyor net bir şekilde. Gayrimeşrudur diyor halk oylaması ve elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Hukuki çerçevede itirazlarımızı sürdüreceğiz diyor. Hukuki çerçevede itiraz nereye yapılabilir? Bundan sonraki merci Anayasa Mahkemesi gibi duruyor. Anayasa Mahkemesi'ne referandumda bu mühürsüz oylarla ilgili alınan karar var olan yasaya açıkça aykırı olmasına rağmen böyle bir karar alındığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak Cumhuriyet Halk Partisi. Anayasa Mahkemesi'nden bir sonuç alamazsa da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidecek. Şimdi tablo bu. Bu arada peki başka bir takım eylemler, protestolar gerçekleştirilecek mi CHP'nin öncülük edeceği? O konuda bir renk alamıyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Bir açıklama yapıldı MYK toplantısından sonra, partinin üst yönetiminin toplantısından sonra. Selin Sayıkböke, Sine-i Millet de dahil olmak üzere her türlü protestoyu gerçekleştireceğiz, hepsi gündemimizde demişti ama o açıklamadan 5 dakika sonra grup başkan vekili vasıtasıyla CHP bunu düzeltti ve dedi ki MYK toplantısında Sine-i Millet'i konuştuk ancak bunun yararlı olmayacağına karar verdik. Yani Sine-i Millet gündemimizde yok dedi. Şimdi tabii bu birçok hayır cephesinde yer alan, hayır oyu kullananların da gözü Cumhuriyet Halk Partisi'ndeydi. Özellikle sosyal medyada CHP'de ciddi biçimde eleştiri de geldi. Hem bu açıklamayı yaptığı gerekçesiyle eleştirildi, hem de ilk açıklamayı, Sine-i Millet gündemimizde açıklamasını, hem de sonrasında bundan geri adım attığı gerekçesiyle ciddi eleştirilere maruz kaldı. Onu görebiliyoruz. Ancak CHP'nin pozisyonu şu: gayrimeşrudur diyor. Biz bu sonucu tanımıyoruz diyor. Mahkemelerde hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde parlamenter sisteme sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması var. Bize halk oylarıyla bu görevi verdi, mecliste görevlendirdi. Burada olmak durumundayız diyor. Bir kere Sine-i Millet işini artık gündeminden çıkartmış olduğunu anlıyoruz Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasıyla. Bu arada tabii hayır oyu verenlerin sokaklarda da bir takım protestoları var. O protestoların da devam ettiğini görüyoruz. Nerede? Mesela İstanbul'da farklı noktalarda, Beşiktaş'ta, Kadıköy'de, Bakırköy'de, Avcılar'da, İkitelli'de her akşam insanlar dışarı çıkıyorlar ve YSK'nın aldığı karar çerçevesinde referandumun sakatlandığını, referandumda hile yapıldığını iddia ederek protestolar gerçekleştiriyorlar. O protestolar ile ilgili de devletin teyakkuz halinde olduğunu görüyoruz. CHP kurumsal olarak bu protestoları desteklemiyor ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun sonuçlara ilişkin kafasında soru işareti olan herkesin protesto etme hakkı vardır gibi bir açıklaması var. Biraz ortadan. Yani kurumsal olarak sahiplenmese de protestoları destekliyor. Hükümete yakın bir takım mecralardaysa bu protestolar gezi sürecine benzetiliyor. Yani gezi kalkışmasının devamı diye adlandırılıyor. Hatta işte Açık Toplum Vakfı'na Soros'dan 100 milyon dolar geldi gibi iddialar da var. Yani yine bir dış güç göndermesi de var burada. Dışarıdan Türkiye'nin içinin karıştırılması için çaba sarf edildiği gibi bir iddia da söz konusu. Bu çerçevede gözaltına alınan isimler var. Mesela farklı noktalardaki protestolara farklı muamele yapıldığını da görüyoruz. İstanbul'da, Beşiktaş'ta bu protestoları yapanlar güvenlik birimleriyle işte onların uyarılarına uyarak, yasa dışı slogan atmayarak, belirledikleri çerçevede kalarak protestolarını yapabiliyorlar. Ama Eskişehir'de yapıldığında son derece sert müdahaleler gözleniyor. Antalya'da aynı şekilde gözaltılar oluyor. Farklı muamele var protestolara. Bunun da altını çizmemiz lazım. Bir de bu protestoların gerçekleşmesi için Twitter'da, sosyal medyada, Facebook'ta yayın yapan isimlere yönelik gözaltı operasyonlarının olduğunu görüyoruz. Dün 38 kişi gözaltına alınmıştı. O gözaltıların devam ettiğine ilişkin bilgiler var. Bazı internet sitelerinin editörleri de gözaltındalar ve Türkiye'de Evet'in meşruluğunu sorgulayan ve insanları sokağa davet eden girişimleri nedeniyle gözaltına alındığı biçimde de bir açıklama var. Bunun suç olmadığını iddia eden hukukçular da var. Yani halk oylamasına ilişkin kafamda soru işaretleri var. Ben sokağa çıkıyorum, sesimi duyurmaya çalışıyorum. Bunun neresi suç diyen hukukçular da var. Buna ilişkin Türk Ceza Yasası'nda bir madde de yok. Bunu nasıl yapabilir diyenler de var. Ama dediğim gibi gezi sürecine benzetip Türkiye'de yaygın bir protesto oluşması için bir başlangıç gibi görüp bunu uluslararası politikalara bağlayan bir takım gözlemciler de var. Ama şunu görüyoruz, işte 5. gününde hala insanlar her akşam saat 7-7.30 gibi çıkıyorlar ve hayır oyu verenler özellikle oylarının gasp edildiğini, referanduma şaibe düşürüldüğünü, YSK'nın aldığı kararlarla bu şaibeye destek verdiğini iddia ediyorlar. Yani tartışma bitmedi, referandum bitti. YSK kararını aldı, artık 3 aşağı 5 yukarı referandumda bu 51'e 49'luk sonuç onaylanacak ve resmileşecek gibi görünüyor. Ama hayır verenler haklarının gasp edildiğini ve referanduma hile karıştırıldığını iddia ediyorlar. Bunlara ilişkin bir takım görüntüler de var. Sadece mühürsüz oy pusulası, mühürsüz zarf değil. Onun dışında bir takım görüntüler de var. İşte mesela HDP Muş'ta silahlı bir kişinin bir fotoğrafını gösterdi. Osman Baydemir grup toplantısında silahların gölgesinde yapıldı bölgede referandum. Buradan nasıl adil bir soru çıkabilir diye. Buna Muş valisi yanıt verdi. Gerçekten çok dikkat çekiciydi verdiği yanıtlar. Bu fotoğrafın o gün çekilip çekilmediği konusunda soru işaretleri var. Bilmiyoruz bunu. İspatlamak da mümkün değil. Bu sadece yenilenlerin çamura yatmasıdır gibi bir validen çok da beklenmeyecek bir üslupla. Aynı zamanda kendisinin o süreçte evet lehine çalıştığınız aslında beyan eden, ortaya koyan bir üslupla yanıt verildi. Bazı okullarda büyük kavgalar çıktı. Bir kadının yaralandığına ilişkin görüntüler yeni daha sosyal medyada yayınlanmış durumda. İşte bazı okullarda toplu mühürlerin vurulduğuna ilişkin görüntüler var. Bu görüntülerle ilgili tek tek yapılan itirazların sonuçlanmasının ardından da Yüksek Seçim Kurulu resmi sonucu açıklayacak ve Türkiye'de resmen anayasa değişikliğiyle ilgili süreçte başlamış olacak. Yani bu süreç başlamış olacak derken 3 noktada hızlı hareket edileceğini görüyoruz. Bir, Cumhurbaşkanı Erdoğan partili hale gelecek. AK Parti partiye davet edecek ve AK Parti'ye kaydını yaptıracak Cumhurbaşkanı. İkincisi, Hakimler Kurulu seçilecek. Hakimler Savcılar Kurulu seçilecek. Biliyorsunuz yeni anayasaya göre 4'ünü Cumhurbaşkanı atayacak yeni kurulun. 2'si Adalet Bakanı ve Müsteşarı. 7'sinde Türkiye Büyük Millet Meclisi atayacak. Meclise başvurular yapılacak. O başvuranlar içinden komisyon 3 adayı belirleyecek. Adalet Anayasa Komisyonu. Ardından genel kurulda oylama yapılacak. Önce 3'te 2 çoğunluğu alan adaylar seçilmiş sayılacak. Yani bu 367'ye denk geliyor. 367'yi bulması pek mümkün görünmüyor herhangi bir adayın. Eğer bu gerçekleşmezse 5'te 3'lük bir oy çoğunluğu gerekecek ki 330. 330'da MHP ile AK Parti buluyor. Burada da AK Parti ile MHP'nin anlaşacağı isimlerin hakimler kuruluna seçilmesi söz konusu olacak. Hızlı bir şekilde hayata geçecek olan maddeler bunlar. Diğerleri için de bir takım işte genelgeler, tüzükler, yasalarda değişiklikler yapılacak. 2019'a hazırlık çerçevesinde bunun da birkaç ay sürmesi bekleniyor.
Yurt dışına doğru döndüğümüzde tepkiler var ve bu arada Trump'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir kutlama telefonu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesi var. Hem bunu değerlendirelim hem de yurt dışından endişeler. Tabii bu endişelerin içine Avrupa Birliği'nin Türkiye ile arasının açılıp bir göç dalgasının yeniden başlayacağı endişesi de var. Bunları ele aldığımızda genel olarak ne söylenebilir yurt dışı penceresinden baktığımızda?
Çok boyutlu bir tartışmayla karşı karşıyayız aslında. Bizi dinleyenler hatırlayacaklardır. Bol bol da bahsetmiştik. Yurt dışındaki kampanya sürecinde yaşanan bir takım sorunlar Hollanda'yla, Almanya'yla ve diğer Avrupa ülkeleriyle, İsviçre'yle, İsveç'le, hatta Başbakan'ın ziyaretleri bile iptal edildi. Türkiye'de iç politika malzemesi olarak kullanıldı. İlişkilerin son derece ciddi bir biçimde gerildiğine de biz gözlemcilik ettik, nezaret ettik, gördük yani bu meseleyi. Peki referandumdan sonra ne olacak, nasıl ilerleyecek diye hep merak ediyorduk. Referandum sonrasında aslında uluslararası geleneklerde o lider eğer bir şeyi savunmuşsa ve başarılı olmuşsa içeride tebrik telefonları açılıyor o lidere. Şimdi o geceye ve sonraki güne ilişkin olarak saraydan yapılan açıklamalarda tebrik eden liderler sıralandığında önce özellikle Afrika'dan ve Orta Doğu'dan bir takım liderlerin Cumhurbaşkanı aradığını duyurdular. Sonrasındaysa Trump'ın aradığı duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Orada da ikili bir durum var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Trump aradı ve zaferinden dolayı tebrik etti. Ama Dışişleri Bakanlığı, Amerikan Dışişleri Bakanlığı AGİT'ten gelecek raporlar çerçevesinde referanduma ilişkin bir değerlendirme yapılacağını duyurdu. Bu da biraz kafalarda karışıklık yarattı doğrusu. Diğer taraftan Putin biraz geç de olsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı ve tebrik etti. Ve sonrasında baktığımızda beklenti tabii ki Batı ülkeleriydi. Oralardan arayan, tebrik eden var mı diye. Onlar aramadılar, tebrik de etmediler. Cumhurbaşkanı'na bu hatırlatılıyor. Son yaptığı röportajda El Cezire'ye merkezli aradı mı, neden aramadı diye. Mahcubiyetinden olsa gerek diyor. Eğer mümkün olursa ona sorun, niye aramadım diye de ekliyor. Yani bir gerilimin Avrupa'yla devam ettiğini anlıyoruz. Orada bir değerlendirme genelde basında, Avrupa'da gazetelerde, medyada yapılan değerlendirmelerde Türkiye'nin otokrasiye geçişte önemli bir adım attığı biçiminde bir değerlendirme yapılıyor. Yani bu anayasa değişikliğini otokrasiye geçişin bir parçası olarak değerlendirildiğini görüyoruz. Özellikle muhalefette bulunan partilerin yaptıkları açıklamalar da bu çerçevede. Ama yöneticilerin yaptıkları açıklamalarda biraz daha itidal var. Ve tebrik telefonu içinde muhtemelen AGİT'in hazırlayacağı rapor bekleniyor. AGİT Türkiye'ye 58 gözlemci göndermişti. O gözlemciler referandum öncesinde kampanyaya ve referandum günü de oylamaya nezaret ettiler, baktılar. Bir takım sorunlar gördüler, onları basın toplantısıyla duyurdular. Kampanya döneminde adil bir süreç yaşanmadığını, evet'i savunanların daha geniş bir çerçevede imkan tanındığını evet savunanlara, hayır savunanların işlerin biraz daha güç olduğunu söylediler kampanya için ve mühürsüz oy pusulası, mühürsüz zaafla ilgili YSK'nın aldığı kararında kaygı verici olduğunu dile getirdiler basın toplantısında. Ama raporlarını da 7-8 hafta içinde hazırlayacaklar. Zaten bu yaptıkları açıklamayla referandum konusunda hazırlayacakları raporun da işaretini verdiler ve Türkiye'den de çok sert tepki gördüler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör gruplarıyla ilgili insanlar böyle bir rapor hazırlıyorlar, bizim bu raporu ciddiye almamız mümkün değil dedi. Adalet Bakanı bugün yaptığı açıklamada aynı şeyi söyledi. Dışişleri Bakanı son derece sert bir biçimde AGİT'i uyardı ki Avrupa Komisyonu'nun Parlamenterler Meclisi'nin eski başkanlığını da yapmış bir isim Mevlüt Çavuşoğlu. Başka ülkelere gözlemci olarak AGİT heyeti adına gidip o gözlemcilik görevini de yapmış bir isim Mevlüt Çavuşoğlu ama bu referandumda AGİT'in gözlemlerinin taraflı olduğunu iddia etti. Bir takım fotoğraflar da çıktı. AGİT üyelerinin PKK ile çektirdiği fotoğraflar ya da hayır kampanyasında yer aldıklarına ilişkin fotoğraflar. Ama AGİT heyetinin söylediklerinden çok o işte kimlikleri, daha önce yaptıkları konuşuluyor. Söyledikleri ise aslında Türkiye'de muhalefetinde şikayet ettiği unsurlar. Şimdi bu iş tabii ki uluslararası anlamda önemli. Türkiye ne kadar şikayet etse de AGİT'i taraflı davrandığı biçiminde suçlasa da uluslararası ilişkilerde referandum konusunda değerlendirme yapılırken AGİT'in hazırlayacağı rapor Türkiye'nin de üyesi olduğu AGİT'in ve ki o AGİT heyetini Türkiye çağırmıştı bu referandum çerçevesinde, hazırlayacağı rapor referans alınacak ve ilişkileri de belirleyecek. Bir gerilim vardı kampanya öncesinde, iç politikada da kullanıldı Avrupa'yla. Şimdi o gerilimin devam ettiğini görüyoruz ama aynı zamanda Almanya'dan itidal içeren açıklamalar da geliyor. Önümüzdeki süreç kolay olmayacak. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri zaten durmuş noktasında. İşte bu göçmenlerle ilgili yapılan anlaşmanın parçalarını Avrupa kendi üstüne düşeni yapmıyor diye Türkiye eleştiriyor Avrupa Birliği'ni. Bu anlaşmadan da vazgeçeriz diyordu. Mayıs ayında Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yeni bir sürecin başlayacağını söyleyebiliriz. Bu süreç ya Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin kopmasını getirecek ya da o süreçte artılar eksiler değerlendirilecek ve taraflar birbirlerine yakınlaşacaklar ve başka bir sayfa açılacak. Onu göreceğiz ama ilişkilerin şu anda dondurulmuş olduğunu söyleyebiliriz.
Sayın Avhan, çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yine birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.
Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.